Ayrım 27, sayfa 375, Ateş Şahidi, Lars Kepler. 125. Bölüm. Vicky'nin koşmaya hali kalmamıştı ama Dante kucağında kapıya doğru gidiyordu. Kusacak gibiydi. İki kolu da hissizleşmişti, çocuğu düşürmekten korkuyordu. Durdu, tutma şeklini değiştirmeye çalıştı, olduğu yerde sallandı, sertçe dizlerinin üzerine düştü. İç geçirip Dante'yi dikkatle yere yatırdı. Dante yine uyumuştu, yüzü sapsarıydı, nefes alışı zar zor duyuluyordu. Ya buradan çıkmalı ya da saklanmalıydılar. Vicky kendini topladı ve dişini sıktı. Dante'nin ceketinden tutup onu çöp konteynerlerine doğru sürdü. Belki konteynerin arkasında saklanırlardı. Dante inledi ve endişeyle solumaya başladı. Vicky onun yüzünü okşadı. Dante gözlerini açtı. Kısa bir süre sonra tekrar kapattı. 10 metre ileride büyük bir garaj girişinin hemen yanında cam bir kapı vardı. Vicky'nin Dante'yi taşıyacak gücü kalmamıştı. Zorlanmaktan bacakları titriyordu. İstediği tek şey Dante'ye sarılıp uyumaktı ama bunu yapmaması gerektiğini biliyordu. Elleri kan içindeydi, hiçbir şey hissetmiyordu, kollarında hiçbir his yoktu. Cam kapının gerisinde boş sokak görünüyordu. Yere oturdu, derin bir nefes alıp düşüncelerini toparlamaya çalıştı ve önce ellerine sonra çocuğa baktı. Yüzüne düşen saçlarını yana çekip üzerine eğildi. ''Uyan artık'' dedi. Çocuk gözlerini kırpıştırdı ve Vicky'nin kanlı yüzüne baktı, korkmuştu. ''Korkma'' dedi Vicky, ''acımıyor, senin hiç burnun kanamadı mı?'' Çocuk başını salladı ve diliyle dudaklarını ıslattı. ''Dante, seni taşıyamıyorum. Şu son mesafeyi yürümelisin.'' dedi Vicky. Sesi güçlükle çıkıyordu. ''Ben hep uyuyorum.'' dedi Dante ve esnedi. ''Artık eve gideceksin. Her şey bitti.'' ''Ne?'' ''Eve, annene gideceksin.'' dedi Vicky yorgun yüzünde gülümsemeyle. ''Son mesafeyi yürümelisin.'' Dante başını sallayıp elini başına sürdü ve ayağa kalktı. Deponun uzak bir köşesinde bir şey düşüp tangırdadı. Sanki birkaç çelik boru düşmüş, yuvarlanmış ve durmuştu. ''Ayakta kalmaya çalış'' diye fısıldadı Vicky. Cam kapıya doğru yürüdüler. Attığı her adım Vicky'ye dayanılmaz geliyordu. Artık devam edemeyecekti. Birden ilk gelen polis arabasının mavi ışığını gördü. Onu birkaç araba daha izledi. Vicky kurtulduklarını düşündü. ''Hey!'' diye bağırdı bir adam çatallı bir sesle. ''Hey!'' Adamın sesi duvarlarda ve yüksek tavanda yankılandı. Vicky'nin başı döndü, durdu. Dante devam etti. Vicky omzunu konteynerin soğuk metaline dayadı. ''Sen kapıdan çık'' diye seslendi Dante'ye. Sesi boğuktu. Dante dönüp baktı, geri dönmeye hazırlandı. ''Hayır, durma, dışarı çık'' diye yalvardı Vicky. ''Ben peşinden geleceğim.'' Vicky üniformalı 3 polisin yanlış yöne gittiklerini gördü. Yolun karşı tarafındaki bir binaya doğru koşuyorlardı. Dante kapıya doğru devam etti. Kapının kolunu tutup bastırarak çekti ama kapı açılmadı. ''Hey!'' diye bağırdı adam daha yakından. Vicky tükürdü, kanlı bir tükürüktü. Dişini sıktı ve nefesini toparlayıp kapıya doğru devam etti. ''Açılmıyor!'' dedi Dante bir kez daha kapı koluna bastırarak. Vicky'nin bacakları titriyor, dizlerinin bağı çözülüyordu. Son bir gayretle kapıya ulaştı ve kapı koluna bastırırken eli acıyla yandı. Kapı hiç hareket etmedi. Vicky omzuyla yüklendi ama kapı kilitliydi. Sağır cama vurdu ama neredeyse hiç ses çıkmadı. Dışarıda 4 polis arabası vardı. Tepe lambalarından yayılan mavi ışık binaların yüzünü tarıyor, çarptığı pencerelerde parlıyordu. Vicky elini salladı ama polisler görmedi. Arkalarından ağır ayak sesleri duyuldu ve gittikçe yaklaştı. Vicky arkasına döndüğünde deri ceketli şişman bir adamın sırıtarak üzerlerine geldiğini gördü. 126. Bölüm. Tavandaki elektrikli taşıma rayından domuz bedenleri sarkıyordu. Soğuk hava deposunun düşük ısısı etlerin tatlımsı kokusunu bastırıyordu. Yuna etlerin arasında eğilerek ilerliyor, bir yandan da silah niyetine kullanabileceği bir şey arıyordu. Makine salonundan boğuk bir çığlık yükseldi, arkasından hızlı adım sesleri duyuldu. Yuna kapıdaki kaba endüstri plastiğinden görebildiği kadarıyla peşinden gelen adamı görmeye çalıştı. Parçalama tezgahlarının arasında ilerleyen biri vardı. Plastiğin arkasındaki silik görüntü genişleyip daralıyordu, hızla yaklaşıyordu. Sağ elinde silah olduğu belliydi. Yuna gerileyip eğildi ve domuz bedenlerinin arasından baktı. İleride duvarın dibinde büyük beyaz bir kova, kovanın yanında da bir paspas sopası ve birkaç kirli çaput vardı. Paspas sopası işine yarayabilirdi. Dikkatle oraya yöneldi ama durmak zorunda kaldı. Kolu protezli kısa adam içeri giriyordu. Yuna krom kaplama çeliklerin üzerindeki yansımalara bakarak adamın pozisyonunu çıkarmaya çalıştı. Adam silah tutan elini ileri uzatmış, etrafını kollayarak ilerliyordu. Yuna duvara doğru sessizce yürüdü ve bir domuz bedeninin arkasına saklandı. Artık peşindeki adamı göremiyordu. Yalnızca ayak seslerini duyuyor, soluğunu işitiyordu. 15 metre kadar ileride büyük ihtimalle yükleme köprüsüne açılan bir kapı vardı. Yuna sallanan domuz bedenlerinin arasından kapıya doğru koşabilirdi. Ama kapıya kadarki birkaç saniyede açık hedefe dönüşürdü. Bu birkaç saniye yeter diye düşündü. Aceleyle atılan adımların sesini duydu, arkasından da bir çarpma sesi. Domuz bedenlerinden biri sallanmaya başladı ve bağlı olduğu askı gıcırdadı. Yuna bir adım daha atarak duvarın dibine ulaştı ve bir soğutucunun yanına çöktü. Betonların üzerindeki gölgeden peşindeki adamın 10 metre ilerisinde olduğunu çıkardı. Zaman tükeniyordu. Protezli adam birazdan yerini bulurdu. Yuna yana doğru kaydı. Silah olarak kullanmayı düşündüğü sopanın plastik olduğunu gördü. İşe yaramazdı. Tam oradan ayrılacakken eski bir kovanın içinde birkaç alet gördü. 3 tornavida, 1 kerpeten ve kısa sağlam bir bıçak. Yuna kovanın içinden bıçağı dikkatle çıkarmaya başladı. Bıçağın ucu kerpetenin ucuna sürtündü, metalik bir ses çıktı. Yuna ayak seslerinden adamın pozisyonunu çıkarmaya çalıştığı ve hemen yerini değiştirmesi gerektiğini anladı. Bir silah ateşlendi, mermi boğuk bir ses çıkartarak Yuna'nın yarım metre kadar yukarısındaki domuz bedenine saplandı. Adamın adımları hızlandı, koşmaya başlamıştı. Yuna hemen yere yattı ve yuvarlanarak domuz bedenlerinden oluşan diğer koridora geçti. 127. Bölüm. Polis silahsız, üstelik korkuyor diye düşündü protezli adam. Alnına düşen kâkülünü proteziyle yana çekti. Durdu, domuz bedenlerinin arasından Yuna'yı görmeye çalıştı. Korkuyor diye tekrar etti kendi kendine. Şimdi saklanıyordu. Birazdan kapıya doğru koşup sokağa çıkmayı deneyecekti. Protezli adamın soluk alışları hızlandı. İçerisi soğuktu, ciğerlerine kuru hava doluyordu. Hafifçe öksürdü, kendi etrafında döndü, bakışları silahına kaydı, sonra karşıya yöneldi. Gözlerini kırpıştırdı, duvarın yanında bir şey görür gibi olmuştu, soğutucunun arkasında. Domuz bedenlerinin arasından koşmaya başladı. Bu işi çabuk bitirmeliydi. Polise yaklaşacak, kısa mesafeden ateş edecekti, önce gövdesine sonra şakağına. Durdu, duvar boyunca kimsenin olmadığını gördü. Birkaç çaput parçasıyla beyaz bir kova vardı. Geriye dönüp yürümeye başladı ama yine durdu ve dinledi. Kendi nefesinden başka bir şey duymadı. Sol koluyla bir domuz bedenini itmeye çalıştı. Tahmin ettiğinden daha ağırdı. Bedeni yana çekmek için daha güçlü yüklenmesi gerekti. Protez kolundaki yuvasını sıkıştırarak acıttı. Askılıklar gıcırdadı. Domuz bedeni sağa doğru sallandı. İşte şimdi görecekti. Polisin kaçabileceği bir yer yoktu. Kendini kapana kıstırmıştı. Dikkat etmeli, kapıya doğru koşmaya başladığında onu elden kaçırmamalıydı. Bir yandan da arkaya kaçma ihtimalini hesaplayarak plastik lamellerle kaplı giriş kapısını kolluyordu. Omzu yorulmuştu, silah tutan elini indirdi. Bunu yaparak önemli birkaç saniye gecikeceğinin farkındaydı ama yorgun kolla iyi nişan alamazdı. Ağır ağır ilerledi, bir sırt görür gibi oldu ve silahını hızla kaldırıp ateşledi. Geri tepme yüzünden kolu sarsıldı, fünyeden saçılan kıvılcımlar parmak eklemlerini yaktı. Adrenalini yükseldi ve yüzüne bir soğukluk çöktü, yana çekildi, kalp atışları hızlandı. Yanılmıştı, gördüğü yalnızca biraz çarpık asılmış bir domuzdu. Bu işin sonu kötü olacak diye düşündü, polisi engellemeli, buradan kaçmasına müsaade etmemeliydi. Ama hangi cehennemdeydi bu adam, hangi cehennemde? Tavandan bir takırtı geldi ve başını kaldırıp çelik raylara, çengellere baktı, hiçbir şey göremedi. Gerileyip sendeledi, omzunu bir domuz bedenine yaslayarak dengesini korudu. Domuz etinin nemini hissetti. Domuzun başında minik su damlacıkları parlıyordu, midesi bulandı, tuhaf bir şeyler vardı. Telaşa kapılmaya başlamıştı, orada daha fazla kalamazdı. Gerilemeye devam etti. Duvara doğru hızla hareket eden bir gölge gördü ve silahını kaldırdı. Domuz bedenleri birden titremeye başladı. Soğuk hava deposundaki bütün bedenler sarsılmaya, silikleşmeye başlamışlardı. Tavandan elektrik uğultuları geliyordu. Konveyör sistemi şakırdadı. Domuz bedenleri harekete geçti. Peşleri sıra buz gibi bir rüzgar sürüklüyorlardı. Adam kendi etrafında döndü, bakışları her tarafı taradı ve aynı anda bütün bunlara değmez diye düşündü. Keşke polis kayıtlarına ölü diye geçen İsveçli bir çocuk satın alsaydı. Almanya ve Hollanda'da sıkı paraya satardı. Şu yaşadıklarına değer miydi? Domuz bedenleri birden durdu ve ağır ağır sallanmaya başladılar. Duvarda kırmızı bir lamba yanıyordu. Polis acil stop düğmesine basmıştı. Depoya tekrar bir sessizlik çöktü ve bedenine tıpkı suda yayılan kan gibi bir huzursuzluk yayıldı. ''Burada ne işim var?'' diye sordu kendi kendine. Sakinleşmeye çalıştı, ağır ağır kırmızı ışığa doğru yürüdü ve eğilerek bedenlerin arasından bir şey görmeye çalıştı. İki adım daha ilerledi. Sokağa açılan kapılar hala kapalıydı. Arka kapıyı kollamak için geriye döndü ve uzun polisle burun buruna geldi. Sırtından bir ürperti geçti. 128. bölüm. Yuna kısa boylu adamın silahı doğrultmaya çalıştığını gördü ve hareketlerini izleyip bir adım attı. Bir darbeyle silah tutan elini havaya kaldırdı, hızla bileğine yapıştı. Adamın elini bir domuz bedenine çarparak silahını düşürdü. Güçlü bir bıçak darbesiyle avucunu ortasından domuz bedenine çiviledi. Bıçağın ucu domuzun kaburgasına saplanırken adam korkunç bir çığlık attı. Yuna bıçağın kabzasını bırakıp bir adım geriledi. Kısa boylu adam hızla soluyordu. Protezli eliyle bıçağın sapını tutmaya çalıştı ama yapamadı. Acıyı azaltabilmek için hareketsiz kaldı. Eli başının çok üzerinde domuz derisine çivilenmiş gibiydi. Bileklerinden aşağıya kanlar boşalıyordu. Yuna adama bakmaksızın yere düşen silahı aldı ve depodan çıktı. Büyük makine salonuna girdiğinde yüzüne bir sıcaklık çarptı. Yuna Tobias'ın Dante'yi sürüklediği kapıya yöneldi, aceleyle silahı kontrol etti, en azından namlu yatağında bir mermi vardı. Büyük ihtimalle şarjörde de vardı. Gri metal kapıyı açtı, paletlerin üzerine malların istiflendiği bir depoya girdi. Yükleme makineleri hareketsizdi. Tavanın hemen altındaki kirli camlardan içeriye ışık vuruyordu. Hırıltılı, paslı bir ses duydu. Yuna sesin geldiği büyük çöp konteynerlerine doğru koştu. Bir pencereyi mavi ışıklar yalıyordu. Silahını kaldırıp konteynerin etrafını dolaştı. Deri ceketli şişman adam sırtı Yuna'ya dönük dizüstü çömelmişti. Vicky'nin başını hırlayarak yere çarpıyordu. Dante biraz uzakta kıvrılarak yatmış ağlıyordu. Yuna şişman adama yetişip kalkmasına fırsat vermedi. Bir eliyle adamın sakalının altından boğazına yapışıp onu ayağa kaldırdı ve Vicky'den uzaklaştırdı. Silahın kabzasıyla köprücük kemiğine vurdu, iterek geriye doğru sürdü. Boynunu bıraktı, göğsüne şiddetli bir tekme indirip adamı cam kapıdan dışarıya savurdu. Şişman adam cam kırıklarıyla birlikte mavi ışıkların gezindiği sokağa yıkıldı. Üç polis koşarak geldi, ellerindeki silahları göğsünü tutarak kalkmaya çalışan adama doğrulttular. Yuna kenarından hala cam kırıkları dökülen kapının eşiğinde dikiliyordu. Polislerden biri dikkatle baktı. ''Yuna Linna'' dedi. ''Ben yalnızca gözlemciyim'' dedi Yuna. Elindeki Glock silahı yere atıp döndü ve Vicky'nin yanında diz çöktü. Vicky sırt üstü yatmış, ağır ağır soluyordu. Kolu tuhaf bir şekilde kıvrılmıştı. Dante ağlamayı bırakmış, şaşkın gözlerle Yuna'ya bakıyordu. Yuna Vicky'nin yanağını okşadı ve ''Tamam, bitti'' diye fısıldadı. Vicky'nin burnundan durmadan kan akıyordu, gözlerini açmadı. Söylenilenlere cevap vermiyor, ayakları şiddetle titriyordu. 129. bölüm. Cam kapıdan dışarıya devrilen adam bir süre sırt üstü yattı, sonra doğrulup emekleyerek kaçmaya çalıştı. İki polis sırtına bastırarak onu yüzükoyun yatırdı ve ellerini arkasına alıp kelepçeledi. İlk gelen ambulans personeli Vicky'nin boynuna boyunluk geçirdi ve kızı bir sedyeye koyup ambulansa taşıdı. İki polis ekibi binaya girerken Yuna operasyon merkezini arayıp bilgi verdi. Soğuk hava deposunda sağ avucuna saplanan bir bıçakla domuz bedenine sabitlenmiş bir adam vardı. Adamı bulan polis ambulans personelini çağırdı. Adamın elinden bıçağı çıkardılar. Adam elini karnına bastırdı ve dizlerinin üzerine çöktü. El yapımı otomatik tüfekle yaralanan adam ölmüştü. Yuna ayağından vurduğunda otomatik tüfeğin tetiğine basan adam hala yaşıyordu. Boynundaki fuları çıkarıp dizine bağlayarak kanamayı durdurmuştu. Polisler yaklaştığında elini zar zor kaldırarak kesme tezgahlarından birinin altına fırlayan kan gölünün ortasındaki ayağını göstermişti. Tobias Lundhagen depodaki çöplerin arasına saklanmıştı. Yüzü paramparçaydı. Çok kan kaybetmişti. Ama hayati tehlikesi yoktu. Yalnızca şekli bozulmuştu. Polisler onu çöplerin arasından çıkarırken korkuyla titriyordu. Yuna ambulansın aradığında emniyet müdürü Carlos Eliasso mezbaha bölgesindeki olaylardan çoktan haberdar olmuştu. Bir ölü, iki ağır yaralı, üç hafif yaralı dedi. Ama çocuk yaşıyor, kurtuldu dedi Yuna. Yuna diye iç geçirdi Carlos. Herkes boğulduklarını söylemişti ama ben... Tamam, haklısın, kesinlikle haklısın diye sözünü kesti Carlos. Ama hakkında bir soruşturma var, aldığın emir de bu değildi. Yani bu işi oluruna bırakacaktım, öyle mi dedi Yuna? Evet, yapamazdım. Sirenler sustu ve ambulans keskin bir dönüş yapıp Söder Hastanesi'nin acil kapısından içeri girdi. Sorguları savcı ve adamları yapacak, sen bugünden itibaren raporlusun ve bütün görevlerinden uzaklaştırıldın dedi Carlos. Yuna hakkında yürütülen soruşturmanın ağırlaşacağını anladı. Belki de dava açarlardı. Ama şu an çocukları kurtların pençesinden aldığı için mutluydu. Ambulans durduğunda kimseden yardım almadan indi ama personel ısrar edip onu sedyeye yatırdı. Tekerlekli sedyenin yan korkuluklarını kaldırdılar ve onu sürerek muayene odasına götürdüler. Yuna yaralarına pansuman yapılırken Vicky Bennett'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Röntgen kuyruğunda beklemek yerine Vicky Bennett'in doktoruyla konuşmaya gitti. Doktor Lindgren çok kısa boylu bir kadındı. Bir kahve otomatının önündeydi, alnını kırıştırmış makineye bakıyordu. Yuna Vicky'yi bugün sorgulamak mümkün mü diye sordu. Doktor Yuna'yı yüzüne bakmadan dinledi. Mokka yazan düğmeye bastı ve kahve fincanının dolmasını beklerken Vicky'nin beyin tomografisini çektiğini, intrakraniyal kanama riskine karşı bir kez daha tomografi çekeceğini söyledi. Ciddi bir beyin sarsıntısı geçirmişti ama neyse ki köprü bendleri zarar görmemişti. Vicky'nin gözlem için hastanede kalması gerekiyor ama çok önemliyse yarın sabah sorgulanmasında büyük bir engel yok dedi kadın. Ardından kahve fincanını aldı ve Yuna'ya bakmadan gitti. Savcı Suzanne Öst, arabasıyla Sundvall'den Stockholm'e doğru gidiyordu. Gözaltındaki kızın tutuklanmasını talep etmeye karar vermişti. Yarın sabah saat 8'de sorgulayacaktı. 15 yaşındaki kız iki cinayet ve çocuk kaçırmaktan yargılanacaktı. 130. Bölüm. Yuna Linna Söder Hastanesi'nin 703 numaralı odasının kapısında bekleyen genç polis memuruna kimliğini gösterip odaya girdi. Vicky yatağında oturuyordu, odanın perdeleri kapalıydı. Vicky'nin yüzü yara bere içindeydi. Başı sarılmış, kırık baş parmağı alçıya alınmıştı. Savcı Suzan Öst bir kadınla birlikte pencerenin yanında dikiliyordu. Yuna onlara selam vermeden Vicky'nin yatağının yanındaki sandalyeye oturdu. ''Nasılsın?'' diye sordu. Vicky bulanık gözlerle ona baktı. ''Dante'yi annesine verdiniz mi?'' diye sordu. ''Hala hastanede ama annesi de burada, yanından ayrılmıyor.'' ''Dante yaralı mı?'' ''Hayır.'' Vicky başını salladı ve önüne bakmaya başladı. ''Sen nasılsın?'' diye sordu Yuna bir kez daha. Vicky Yuna'ya baktı ama daha cevap vermeden savcı kadın boğazını temizleyerek araya girdi.
''Yuna Linna'dan odayı terk etmesini rica edeceğim.'' dedi.
''Rica ettin.'' dedi Yuna gözlerini Vicky'den ayırmadan.
''Senin bu soruşturmayla hiçbir ilgin yok.'' dedi Suzan sesini yükselterek.
''Sana bir sürü soru soracaklar.'' dedi Yuna Vicky'ye.
''Burada kalmanı istiyorum.'' dedi Vicky alçak sesle.
''Kalamam.'' dedi Yuna dürüstçe. Vicky önce kendi kendine fısıldadı sonra gözlerini Suzan Öst'e çevirdi.
Yuna burada kalması, hiç kimseye bir şey söylemem dedi inatla. Susarak oturacaksa kalsın dedi savcı.
Yuna Vicky'ye baktı ve ona nasıl yaklaşmak gerektiğini düşündü. İki cinayet içinde saklamak için ağır bir yüktü. Onun yaşında başka biri olsaydı çoktan çözülmüş, ağlayarak her şeyi itiraf etmişti. Ama Vicky'nin yüzünde kristalize olmuş bir tabaka vardı, hiç kimseyi içeri sokmuyordu. Hızla müttefikler ediniyor, gizini koruyor, durumu kontrol altında tutuyordu.
Vicky Bennet diye başladı savcı gülümseyerek. Adım Susan, seninle ben konuşacağım ama başlamadan önce konuştuklarımızı hatırlayalım diye her şeyi kaydedeceğimizi belirteyim. Hem böylece kağıda bir sürü şey yazmaktan kurtulacağız. Bu da yazma konusunda çok tembel olan benim gibi biri için hoş bir şey.
Vicky savcıya bakmadı. Söylediklerine aldırır gibi değildi. Susan bir süre bekledi. Yüzüne yerleştirdiği gülümseme hala yerindeydi. Kayıt cihazına saati, tarihi ve odada olan kişileri söyledi.
Sorguya başlamadan önce hep böyle yapılır diye açıkladı. Bizim kim olduğumuzu anladın mı dedi diğer kadın. Benim adım Sinye Riddleman, senin yasal temsilcinim.
Sinye sana yardım etmek için burada dedi savcı.
Yasal temsilci ne demek biliyor musun? Yani avukat diye sordu Sinye.
Vicky belli belirsiz başını salladı.
Bir cevap bekliyorum dedi Sinye sabırlı.
Biliyorum dedi Vicky alçak bir sesle ve yüzüne kocaman bir gülümseme yayıldı.
Komik olan ne diye sordu savcı.
Bu dedi Vicky ve koluna bağlı ince hortumu çıkarıp kolundan aşağıya akan koyu kana baktı.
27. ayrımın sonu. Sayfa 390.